They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown.
Herkese selamlar. Low Basketball'un 14. bölümüne hoş geldiniz. Akif abi sen de hoş geldin.
Hoş bulduk Emre'cim.
Abi ne haber, nasıl gidiyor?
İyiyim ya. Şu aralar biraz uğraşıyorum. Bel rahatsızlıklarıyla.
Öyle mi?
Abi, ilaçlar falan alıyorum. Hatta dün gece o yüzden biraz uyuyakalmışım yani. Dallas maçının devre arasında. Sağ olasın.
Ben de bir radikal karar aldım. Programı artık son kez bu şekilde açacağız. Artık daha farklı bir biçimde açılışlar olacak.
Direkt soru cevapla mı gireceğiz?
Yok, yok. Öyle değil mi?
Hayatta.
Direkt konunun ortasından.
Hadi yok, bakalım. Yok.
Şöyle yani yapmacık geldi biraz. Hani normal yaşantımda bakıyorum. Ben herkese selamlar falan demiyorum abi kalabalık bir ortama girdiğinde. Yani ya selamünaleyküm der insan ya da abi ne haber falan. Yani daha fazla samimi olmak için bu yenilik yayınlarımız için çok kritik bir rol oynayacak diye düşünüyorum.
İyi bakalım.
Evet, bugün Doğu playofflarını konuşacağız tabii. İlk olarak Philadelphia Washington ile başlayalım. Şimdi bu eşleşme her halükarda Embiid'in domine edeceği bir seri olacak. Niye? Ben direkt Embiid üzerinden başlayacağım. Şimdi Embiid'i savunacak isimlere bakıyoruz Washington'da. Daniel Gafford. Evet, çok atlet, çok tecrübesiz ama Embiid'in arkasında durabilecek fiziksel güce de sahip değil. Yani Kaan Kural'ın Amerika Mutfak'ta söylediği bir söz vardı. Yani Embiid Gafford'a 15 dakikada 6 faul aldırır. Robin Lopez var öte yandan, onu karşısına verseler o Gafford'a göre daha tecrübeli ama o da çok ham. Yani ayakları biraz daha yavaş. Öte yandan Embiid onu sürekli dışarı çıkarır ve içeride bir pozisyon zafiyeti yaşar Washington. Bir de Scott Brooks'un uzun süredir ısrarla süre verdi Alex Lenver. Yani onu da verirsen Embiid'in karşısına zaten şimdiden geçmiş olsun. Yani benim kanaatim her türlü Embiid'in domine edeceği bir seri olacak. Yani onunla eşleşebilecek bir oyuncuları yok. Yani Washington'ın aslında üstünlük sağlayabileceği herhangi bir alan yok bu eşleşmede. Yani belki de kendilerine en ters gelebilecek bir takımla eşleşti Washington. Şimdi Washington'da en skorer iki oyuncu kim abi? Bradley Beal ve Russell Westbrook diyoruz değil mi? Yani bu ikisini de kısa oyuncu olarak değerlendirebiliriz. Rakip takımdaki dış savunmacıları sayayım mı sana? Ben Simmons, Matthews Tybal, Danny Green. Abi benim bu eşleşmede söyleyebileceklerim bu kadar.
Evet, güzel özetledin. Yani gerçekten bana konuşacak bir şey bırakmadın. Washington tabii ki ilk bakıldığında İki oyuncu bazlı bir yani iki başlı bir canavarmış gibi gözüküyor. Fakat Russell Westbrook burada biraz daha kreatif bir oyuncu olduğu için buralardan bir şeyler, yani diğer yan parçalardan bir şeyler bulabiliyorlar. Ama senin dediğin gibi belki de Brooklyn'le eşleşseler veyahut da Milwaukee'yle eşleşseler orada daha değişik bir seri görebilirdik. Fakat gerçekten bütün çıkış noktalarına o kadar iyi hamleler yapabilecek oyunculara sahip ki Philadelphia. Gerçekten 4-0'dan başka bir senaryo hakkında konuşamayız bu seriyle alakalı. Şimdi teker teker ben de sayayım abi, üzerinden geçeyim. Gafford tamam, iyi bir alayıp tamamlayıcısı olabilir Westbrook'un yanında. Yani o şekilde Westbrook'la bir iletişimi, şu an güzel bir iletişimi var, fakat gerçekten savunmada karşısında duramaz kimsenin. Ne çemberi koruyabilir diğer Philadelphia oyuncularının ataklarına karşı, ne de Embiid'i birebir de savunabilir. Diğer taraftan hani Rui Hachimura mı bunu yapabilecek? Veyahut da sen dediğin Alex'ten işte, veyahut da işte hani Robin Lopez mi bunu yapabilecek? Başı başına bir kere buradan bir hani her maç 30 sayı yedin abi, geçmiş olsun. Onun dışında hani yani senin söylediklerinin hepsini tekrar etmeyeyim. Sadece şunu söyleyeyim. Bence dikkat çekilmesi gereken tek bir nokta var. Russell Westbrook. Russell Westbrook'un bir patlama yapmasını engellemek olacak. Philadelphia için çok kritik bir nokta. Bence de burada hücum reboundlarına yapacakları baskılar, hücum reboundlarına hücum ribaundlarını sürekli rahatsız etmeleri ve Westbrook'un topla ilk buluşma anını biraz daha ertelemeleri kendileri açısından bu serinin zaten rahat geçecek, çok daha rahat geçmesine sebep olacaktır diye düşünüyorum.
4-0 mı diyorsun?
4-0 abi. Hatta yani 4-0'dan da öte bence yani. Yani ağır bir 4-0.
Yani düşük bir ihtimal de olsa eğer Beal sağlıklı görünürse, yani play'inde sağlıklı görünmüyordu. Bacağını falan tutuyordu ama %100 olursa 50 sayılık bir maçı belki Wizards'a getirebilir. Ama onun dışında net 4-0 tabii.
Evet. Yani ya kanat savunması, hücum opsiyonları, eşleşmeler. Hani ben hatırlamıyorum yani son dönemde. Yani tabii çok bariz güç farkları olan iki takımları hani ayrı tutuyorum ama bu kadar birbiriyle şey yapan, hani birinin diğerine ağır bastığı eşleşmeler hususunda birinin diğerine ağır bastığı bir seri ben yakın dönemde hatırlamıyorum.
Evet. Diyelim ve geçelim bir diğer eşleşmeye. Doğu'yu ikinci bitiren Yıldızlar topluluğu Brooklyn Nets ve playoff'lara 7. sıradan giren Jaylen Brown'u kaybeden Boston Celtics karşı karşıya gelecek. Yani hatta dün ilk maçlarını oynadılar. Brooklyn Nets kazandı ve seride 1-0 öne geçti. Şimdi aslında playoff'ların en ilginç eşleşmesi bu olacak gibi görünüyor. Şampiyonluk ihtimali olup aynı zamanda ilk turdan da elenme ihtimali olan tek takım sanırım Brooklyn Nets'ti. Yani bunu niye söylüyorum? İşte süper üçlünün kafalarının sahada olmamasıyla oluşabilecek bir senaryo tabii bu. Yani aksi halde onları yenmek çok zor. Yani bir kere Brooklyn'i atarak yenemezsin. Ama nasıl durduracaksın? Şimdi 3 ana opsiyon var Brooklyn'de. Durant ever şut atsın. Kyrie birebir oynasın. Harden ikili oyun oynasın. Yani abi hakikaten artı 18 korku filmi senaryosu gibi bir. Yani bu 3 oyuncu %100'üyle oynarsa yani bırak seriyi kazanmayı, maç alma ihtimali bile yok Boston'ın. İşte Kyrie Ramazan'da tutmadığım oruçların kazasını tutuyorum. O yüzden bu gece yokum. Veya Harden bir gece kulübünde sızıp kalmadığı sürece çok zor onları devirmek. Şimdi Jaylen Brown da olsaydı belki daha farklı şeyler konuşabilirdik ama o da yok. Brooklyn'in boyalı alandaki zaaflarını değerlendirebilecek oyuncu profili var mı ellerinde? Pek görünmüyor. Jason Tatum dışında %100 yönebileceğin oyuncu yok. Önceki programlarda bahsetmiştik. İşte Kemba bir türlü ritim bulamadı. Evan Fournier henüz beklenen seviyelere çıkamadı. Marcus Smart geçen sezonların çok gerisinde. Jaylen Brown sakat dedik. Bir artı olarak savunmadığı şeyler alabileceğin Robert Williams da orada sana artı yazacaktır. Onun da oynayıp oynamayacağı belli değildi ama dünkü maçta 9 blok ile oynadı. Yani sen ne düşünüyorsun eski Harden'cı olarak? Önce senin düşüncelerini alalım, daha sonra skor tahmini yaparız.
Soruyla alakalı düşüncelerim aslında hani ilk maçtan itibaren söyleyeceklerimi biraz daha perçinledi. Şöyle, eğer ki bu podcast'i dün yapmış olsaydık yine aynı şeylerden ben bahsedecektim. Brooklyn çembere atak etme ihtiyacı duyan bir takım değil. Yani orta mesafede inanılmaz çözümler bulan ve hani bunu da 3 sayı çizgisinin arkasına da taşıyabilen bir takım. Boston'ın bütün bu eksiklikleri aslında bir şey bence ifade etmiyor. Yani tabii ki Jaylen Brown'un dış savunmacı olarak burada yapacağı katkı önemliydi fakat hani iş gidip gelip yine bireysel yeteneklere, yine bu orta mesafe ve 3 sayı oyunlarına falan kalacaktı. Abi yani şeyinden Harden'ından Landry Shamet'ine kadar işte hani Kyrie, Kevin Durant bunların hepsi her türlü şutu, yani sahanın herhangi bir yerinden her türlü şutu sokabilecek oyuncular. Burada ana bakmamız gereken nokta bence hani Robert Williams falan değil yani. Burada ana bakmamız gereken nokta Gordon Hayward'ın yerine geldiği düşünülen, yani şu anda öyle bir görüntü veren Evan Fournier'in ve işte Marcus Smart'ın, Aaron Naismith'in, Peyton Pritchard'ın burada yapmış olduğu dış savunmalar. Abi yani burada da kusura bakmasın ama kimse bence NBA tarihinde bu takımın karşısında kalabilecek takım sayısı çok az savunma olarak. Yani kağıt üzerinde tabii, yani maç içi dinamikleri farklı gelişebilir. Fakat kağıt üzerinde şu an NBA tarihinin belki de en yüksek derecede hücumunu seyrediyoruz abi. Şu an farkında bir olmasak bile. Bunun önemini şu an çok algılayamasak da. Gerçekten bu şekilde baktığında pot altı savunması falan hani burada ikinci plana düşüyor. Ben yani 9 blok yaptı. 9 blok yapılan bir maçta biraz daha şey beklersin. Olayın biraz daha dengeli geçmesini beklersin. Ki bak ilk yarıda biraz dengeli geçiyordu. Fakat orada sezon içerisindeki ezberlerinden kurtuldu Steve Nash. Sezon içerisindeki belli şey paternlerini, rotasyon paternlerini tamamen ikinci plana itti. Ve abi biraz sanat, biraz sanat olayına döndüler. Öyle olduğunda bile karşısında durulamayacak bir takım. Hani düzen dışına çıktığında bile savunma olarak durduramayacağım bir takım Brooklyn Nets. Ben çok zor görüyorum abi bu seriyi Boston adına. O yüzden hazır 1-0'da olmuşken o avantajımı da kullanayım abi. Ben yine 4-0 diyorum abi bu seriyle alakalı.
4-0.
Evet.
Yani dün ilk yarı izledim ben. Daha sonra uyuyakaldım ama ilk yarıdaki Buster'ın görüntüsü hiç fena değildi bence. Yani tabii, çok iyi kaldı karşısında. Öte yandan şimdi James Harden sakatlanmadan önce bu takımda top yönlendirici rolünde oynuyordu. Yani çok da başarılı oluyordu bu rolde ama dün de James Harden tamamen aktif rolüne evrildi. Yani o yüzden Kyrie geliyor atıyor, Kevin Durant geliyor atıyor. Kevin Durant zaten 30 artı 30 sayı falan attı ama iyi bir maç oynamadı bence. 12'de 1 falan attı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam üçlük çizgisinden. Yani Boston ilk yarı özelinde çok iyi kaldı Brooklyn karşısında. O yüzden ilk yarı performansını göz önünde bulundurursam ben Boston'ın minimum bir maç alacağını düşünüyorum.
Yani bu hani kötü şut yüzdeleri, işte kötü oynadı dediğin dönemlerde bile hep bir şekilde yani maçın içindeydiler ve bir şekilde o fırtınanın gelebileceğini hissediyordun. Bence o hissiyatları bile bu seriyi 4-0 almalarına yetecek gibi. Tabii ki senin söylediğinde önemli şeyler. Tabii ki maç içerisinde bazı şeyler olabilir ilerleyen maçlarda. Fakat şu an görüntü, benim görüşüm 4-0.
Ben de 4-1 diyorum. Milwaukee ile devam edelim.
Okay.
Geçen sezonun rövanşı da diyebiliriz bu seriye. Geçen sezonun aksine Milwaukee Bucks kadroyu büyük ölçüde değiştirdi. Tamamen bir yenileme olmasa da Jrue Holiday ve Tucker eklemesi onları Miami ve benzeri takımlara karşı çok daha hazır hale getiriyor diyebiliriz. Bunun yanında Miami'de geçen sezonki bench desteğini kaybetti. Yani işte Jay Crowder tamamen kaybettiler. Zaten işte Phoenix Suns'a gitti o. Goran Dragic geçen sezon o derleyip toparlayıcı Butler'ın sahada olmadığı dakikalarda sorumluluk alabilecek oyuncu rolünden biraz daha uzak. Dünkü maçta hiç fena değildi ama en azından normal sezona göre. Tyler Hero hiç üstüne koyamadı ve sezon başından bu yana ritim bulamadı zaten. Dün de ilk maçı oynadılar. Bucks rahat olmasa da rahata yakın kazanır diyordum ben ama Miami tekrardan ne kadar iyi bir playoff takımı olduğunu gösterdi bize. Maç uzatmaya gitti zaten. Chris Middleton'ın son saniye basketiyle kazandılar. Seride 1-0'a geldi. Dünkü maça kadar ben 4-1 diye düşünüyordum ama dünkü maçtan sonra gördüm ki Miami kolay kolay pes etmeyecek. Yani 4-2 diyeceğim ama bu seri 3-3'e gelirse abi Miami son maçı bırakmaz gibi geliyor.
Evet. Şimdi abi senin bir malzemen vardır elinde, yani oyuncu malzemesi ve bu malzemeye uygun bir sistem çıkartırsın. Ama maç maçta bunu değiştirebilirsin. Diyebilirsin ki ya bu maçta veyahut da hani bu geçen sene aynısını yapmıştık fakat böyle bir sonuç aldık. Yani bunu değiştirmemiz gerekiyor. Yani, aklı selim olan bir koç herhalde bu şekilde yapar. Ama ben artık yani Mike Budenholzer'ın aklı selimden gitgide uzaklaştığını görüyorum. Yani. Gerçekten hani gerçekten iyi koç mu hani buna bile hani şüphelerim var. Peki yani kendisini iyi koç olarak nitelendirirdim yani geçmişte. Ben dünkü maçı izleyince herhalde dedim hani geçen seneden biraz nasibini alır, biraz bir şeyleri düzeltmeye çalışır ama görüyorum ki hiçbir şey düzeltmeye çalışmıyor. Tamamen bir tane plan üzerine oturtmuş. Aynı şekilde devam ediyor. Şöyle açıklayayım hemen de. Milwaukee biliyorsun ki yani üçlüye biraz izin veren bir takım. Yani belli bazı oyuncuları savunmaya çalışıyor. Yani ritimli üçlük atan oyuncuları savunmaya çalışıyor ve geri kalanı biraz serbest bırakıyor diyebiliriz. Çünkü işte neden? Arka tarafta Yanis gibi bir bekçi savunmacı var. Yani her tarafa yetişebilecek bir oyuncu. Baktığında ilk mantık olarak bunu doğru olarak kabul edebilirsin. Fakat abi oyunun oynanış tarzında ne kadar büyük sorunlarla karşılaştığını da görebilirsin abi. Şimdi Jimmy Butler'ın çok kötü oynadığı bir maçta nasıl Miami bu maçta tutunmayı başardı? Tamamen Miami'nin bu savunma zafiyetinden dolayı maçı tutunmayı başardı abi. Geçen sene de aynı senaryoyu izlemiştik. Demek ya burada bir yanlışlık var. Sen Brook Lopez'in show up yapıp yani güçlü show up yapıp yukarı çıkmasından korkuyorsun ki birebir de geçilecek diye haklı olarak. Veyahut da işte diğer oyunculara perdeyi alttan geçiriyorsun. Şutu riske ediyorsun. Ya abi sen bunları eğer güçlü savunma yaparsan zaten ilk planda düşündüğün Yanis'in o bekçi savunmacılığı yine arkada bekliyor olacak. Sen neden bunlara yukarıya güçlü bir baskıyla üçlüyü kapatmaya çalışmıyorsun? Yanis mesela son pozisyonda Jimmy Butler'ın pozisyonunda ne yaptı abi? Üçlükten korktu, doğru mu?
Evet.
Yani kendi planlarından bile son dakikada ödün vermek zorunda kaldılar. Yani kendi planlarına bile son dakikada uymayı beceremediler. O kadar bir kafa karışıklığı var ki Milwaukee'nin savunmasıyla alakalı. Bak bir şekilde bu seriyi kazanabilirler. Ona bir lafım yok. Maç değerlendirdiğinde Yanis'in yetenek tavanı veyahut da işte o gün Brook Lopez'in iyi şut atması falan o tarz şeylerle kazanabilirler ama bu şekilde devam ederlerse başarıya ulaşma şansları sıfır abi. Çünkü bir şeye saplanmış kalmışlar. Ya sen aynı şekilde mesela senin karşına şey gelecek. Brooklyn gelecek. Sen Brooklyn'e de mi aynısını yapacaksın? Brooklyn seni 150'lik yapar her maç. 150'lik yapar. Ben bu tarz şeylere çok gelemiyorum böyle hani körü körüne yapılan planlara, körü körüne yapılan işlere çok gelemiyorum. Sinirleniyorum gördükçe. Hala daha bunu bizi göstermeye devam ediyor yani.
Mehmet Akif'in canlı Mike Budenholzer'a ateş püskürdü.
Ya öyle abi ya. Abi Jimmy Butler'ın berbat oynadığı bir maçta maça tutunabilmesinin başka bir açıklaması var mı? Yani çok kötü bir normal sezon geçiren şeyin Goran Dragic için bu maçta acayip üçlükler atması, acayip sorumluluklar. Hatta orta mesafeyi bile bıraktılar abi adama. Bunun bir açıklaması var mı? Bu tamamen koça yazar abi.
Maç başında Duncan Robinson iki tane üçlük soktu abi. Perde üzerinden. Ona da izin verdim.
Ya bak orada da Duncan Robinson üzerine bir savunma yapmaya çalışıyorlar. Ya fakat savunma şöyle değildir ki onu savunayım onu savunmayayım. Onu %60 savunayım onu %20 savunayım. Böyle bir dengede sürdüremezsin abi savunmayı. Tamam belli başlı oyunculara belli başlı önlemler alırsın ama tamamen bir tarafı bırakıp bir tarafa şeyini kanalize edemezsin. Gücünü kanalize edemezsin abi. Savunma bir kolektif bir çabadır. Ve o kolektif çabayı mümkün olduğunca eşit yayman gerekiyor. Tabii ki yani tutup da Bam Adebayo'nun üçlüğünü savunmayacaksın. O ayrı bir konu. Fakat hani Goran Dragic'i Goran Dragic'e pardon Duncan Robinson'a duyduğun saygıyı Goran Dragic'e de duymak zorundasın.
Kesinlikle. Çok boş
bir neyse. Hani burada da Miami adına maç kazanılabilirdi abi. Maç çok ortadaydı. Gitti geldi. Hatta belki de Miami'ye daha yakın olarak görüyordum ben bütün bu savunma zafiyetleri dolayısıyla. Fakat burada Bam Adebayo'nun tamamen son dakikalardaki saçmalaması hatta Orkun Çolakoğlu da şey yazmış ya. Bam Adebayo bir oyuncuya dönüştü demiştim. Dur bak şimdi abi.
Ne yapmış? Yapamadım.
Bir saniye.
Orkun mu yazmış koluna?
Aynen. Onu çok beğenmiştim. Ben Adebayo ne demiş? Adebayo Kevin Looney'i taklidi yapmaya başladı demiş.
Ben ona değinecektim abi. Ben Adebayo dün çok kötü göründü ya.
Evet bak savunmada Janis'in karşısında acayip kaldı. Fakat hiç çembere bakma. Neli pozisyonda orta mesafe şutunu orada baksaydı yani isabet sağlaması işten bile değildi yani.
Kesinlikle. Yani Jimmy Butler'ın zaten bundan 1-2 önce basın toplantısında mı bir Bam Adebayo ile ilgili bir sözleri vardı ya. Artık işte potaya gitmelisin dostum. Şut adayıyla oynamamalısın. Öyle bir fiziğin var. Bunu kullanmalısın diye. Bam de karşılığını veriyor.
Evet. Ya bak Yanis savunmasını yine enfes yaptı. Yanis savunmasında gerçekten yani göğsünü dayayıp kollarını kaldırdığı zaman Yanis gerçekten çaresiz kalıyor. Ve birkaç pozisyonda steps falan yaptı. Hatta bir pozisyonda çalmadılar da yani.
Evet.
Ama işte hücumda biraz daha şey yapması gerekiyor abi. Sorumluluk alması gerekiyor. Diyeceğim o ki bu seri 1-0 geride olmasına rağmen bence Miami'ye daha yakın abi. İlk maçtan bunu gördük yani. Ve Jimmy Butler şu kafada bir insan. Herkesi cesaretlendirecektir. Bakın beyler bunlar affedersiniz bir bok değiller. Tamam mı? Hani biz bunları ilk maçta buraya getirdik. Kendi evlerinde, kendi seyircilerinin önündeki seyirciler yani %60 falan dönmüş vaziyette. Biz ilk maçta bunu yapıyorsak diğer maçlarda neler yapabiliriz diye o deli diğer takımın arkadaşlarını gazlamıştır ve Miami de bence buna karşılık olarak mutlaka seriyi 1-1'e getirecektir. Ben bir sonraki maç yatırım tavsiyesi değildir ama Miami'nin kazanacağını düşünüyorum. Bir birden sonra da bence Miami'ye daha yakın bir seri. Hatta 1-0'ken bile Miami'ye daha yakın bir seri olarak görüyorum. Ama skor tahmini yapamayacağım. 4-3 demek istemiyorum. Çok basit bir şey. 4-2'ye bile gidebilir yani.
4-2 Miami alabilir diyorsun.
Evet.
Yani 3-3'e giderse kesinlikle Miami alır bence. Ama ben Milwaukee'nin 4-2 alacağını düşünüyorum. Ya bu maçtan önce, dünkü maçı izlemeden önce ben bu sene kimi finallerde görmek istersin dediklerini ben kesinlikle Milwaukee diyordum. Yani Giannis artık o NBA finallerinde görmek istiyordum. Yani özellikle hani bir Lakers-Milwaukee eşleşmesi yani çok cezbediyordu beni. O Anthony Davis'le Giannis arasındaki rekabet olsun. LeBron nasıl bir karşılık verecek? Ama Giannis de dün hiç konsantre değildi abi maça. Yüzde ya, kaçla faul çizgisinden attı ki? Ona bakayım hemen. Çok kötü attı ya.
Ya isterse %80'le atsın abi. Önemli değil ki. O hala daha hani Mike Budenholzer'la Giannis Antetokounmpo'nun inandığı bir sistem var. Hala daha bunu körü körüne uygulamaya çalışıyorlar. Duvara çarptıkça çarpıyorlar abi. Ben abi, yani dün Jrue Holiday olmasa halleri ne olurdu çok merak ediyorum. Ve tabii ki Chris Middleton yani.
Kesinlikle. Chris Middleton hakikaten hakkı yeniyor bu takımda. Yani Giannis'in konsantrasyon düşük olduğu seviyelerde yani direkt ön plana çıkıyor.
Bak Giannis'in 30 sayı, 15 rebound, 4 asist bilmem ne yapması şu an mesela bir kimin diyeyim atıyorum Anthony Simmons tamam Portland'dan. Bunun 10 sayı atması, 10 sayı, 2 rebound, 3 asist yapması gibi sıradan bir olay bence yani. Bence Giannis'in artık başka bir plan üzerinden başka şeyler yapması gerekiyor. Belki de 4 sene önce oyun kurucu pozisyonunda oynadığı sistemlere geri dönmesi gerekiyor. Belki de hani Jason Kidd döneminin o ki eleştirilen bir dönemdir. Belki o Yanis'e dönmesi gerekiyor. Yani bu Yanis de çünkü olmuyor abi. Bam Adebayo gibi iyi savunmacılar Yanis'i iyi kapatabiliyorlar. Neyse.
Bu arada dün Yanis de 12'de 6 ile faul atmış. Sağ içi isabeti de 27'de 10. Evet. Yani Antetokounmpo. Evet, geçelim New York Atlanta'ya.
Tamam.
Burada Atlanta'nın çok daha fazla opsiyonun olduğu açık ortada tabii. Ama New York'ta 4'ten playoff yaparak resmen rüya gibi bir sezon geçirdi. Şimdi uzun süredir playoff oynamayan bir New York. Gerçi iki takımın da playoff tecrübesi yok. Ama Atlanta'nın kadro genişliğiyle bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz burada. Şimdi New York'ta en önemli opsiyon Julius Randle tabii. Zaten büyük ölçüde en çok gelişim gösteren oyuncu ödülünü alacak. Mini LeBron gibi oynuyor diyebiliriz sezon başından bu yana. RJ Barrett belli bir gelişim gösterdi sezon başından bu yana. Şutlarının girdiği maçlarda çok daha verimli görünüyor. Sezon ortasında eklenen Derrick Rose bench'ten gelerek ciddi katkılarda bulunuyor artık bu takımda. Ama bu 3 oyuncu dışında artı 20 sayı katkı verebilecek bir oyuncu sayamıyoruz. Yani Alec Burks, Reggie Bullock 20 atabilir. Ama ekstra olur bu. Yani Atlanta cephesine bakıyoruz şimdi. Nate McMillan hocam zaten geldikten sonra ciddi bir sıçrama ile doğuda yukarılara tırmandılar. Trey Young daha verimli oynamaya başladı. Nate McMillan'ın gelişiyle özellikle. Bogdanovic sakatlıktan döndükten sonra çok daha iyi göründü. Özellikle yangın olmadığı dakikalarda yani sorumluluğu fazlasıyla üstleniyor gibi. Yani Atlanta'nın zaten büyük ölçüde sakatları da iyileşti. Hatta Cam Reddish dışında oynamayacak oyuncusu kalmadı dışarıda. Şimdi bir de Atlanta'ya bakalım abi. New York'ta verdiğim örnekle alakalı işte. Artı 20 sayı atabilecek oyuncular diye. Trey Young, Bogdanovic, Gallinari, Kevin Huerter, John Collins. Hatta Clint Capela'yı bile ekleyebiliriz oraya. Şimdi tabii sadece hücum üzerinden değerlendirmek yanlış olur tabii. Ama burada benim dikkat çekmek istediğim nokta yani New York'un fazla opsiyonunun olmaması. Yani Randle ve Rose'un kötü olduğu bir günde kazanma ihtimali çok zayıf New York'un. Şimdi bu eşleşmede tabii Randle'ı kim savunacak? O da çok kritik bu serinin gidişatı için ama ben skor tahminim 4-3 diyeceğim Atlanta lehine ama Miami'de de söylediğim gibi yani 3-3'e gelirse New York o son maçta o atmosferde maçı bırakmayabilir. Hatta taraftar da maç alabilir o maçta.
Evet.
O yüzden 4-2 diyorum ya Atlanta lehine.
4-2 Atlanta diyorsun. Tabii çok iki ilginç bir takımdan bahsediyoruz yani. Ya burada hani playoff tecrübesi olmayan ve hani yıldızlarının dahi playoff tecrübesi olmayan iki takım. Hani bazen denk gelir ya hani iddiasız bir takım vardır. 5 yıldır playoff yapamaz. Ama hani playoff tecrübesi yüksek bir iki oyuncu takviye ederler, takas ederler falan. Hani o oyuncular playoff'da o takımın su üstünde kalmasını sağlar. Ama burada tamamen farklı bir yapı var. Burada Trey Young ve Julius Randle üzerinden düşünürsek bu iki oyuncunun sesim kesildi mi?
Hayır devam edebilirsin.
Pardon. Bu iki oyuncunun da herhangi bir playoff tecrübesinden söz edemeyiz. İki inanılmaz bu sene inanılmaz performans gösteren yıldızdan bahsediyoruz. Böyle olduğunda hani konuşması biraz daha zor oluyor. Tabii ki burada neye bakabiliriz? Şuna bakabiliriz.
Evet.
Bu arada arkadan şey yapılıyor aranıyorum da kusura bakma.
Estağfurullah. Aramayın Akif Hoca'yı.
Burada neden söz edebiliriz abi? Playoff dinamiklerinden söz edebiliriz. Yani bu iki oyuncu tabii ki iki oyuncu üzerinden değerlendirmek doğru olmaz. Fakat takımların yıldızları olduğundan dolayı söylüyorum. Playofflar biraz daha yavaş oynanır. Ve bu yavaş oyun hangisine daha avantajlı gelecektir? Julius Randle'a daha avantajlı gelecektir. Onun oyuna daha yatkın olacaktır playoff oyunu. Hani bu yoğunluğun playofflardaki sadece hani tempo düşmesinden bahsetmiyorum. Yoğunluğun artmasından bahsediyorum. Yoğunluk arttıkça bence Julius Randle'ın oyunu daha yukarı gidecektir abi.
Şey mi söylüyorsun abi, yani yetenekten ziyade sertliğin, bireysel başarının daha öne çıktığını mı vurgulamaya çalışıyorsun burada?
Ya tabii ki öyle. Aynen öyle. Yani yoğunluk dediğimiz şeyin içerisinde her şeyi katabilirsin abi. Yani. Yetenek tabii ki yetenek de başka bir şeydir. Hani yetenek de mutlaka olması gereken bir şeydir ama yetenekler çok denk olduğunda orada oyun tarzları bu sefer daha ön plana çıkmaya başlar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ki Julius Randle bunu bu sezon maçların büyük çoğunluğunda maç yoğunluğu olan, yoğunluk açısından maçların önemli olduğu bütün maçlarda bunu gösterdi abi. Ben o yüzden bir tık daha önde görüyorum. Tabii ki burada senin dediğin gibi eşleşmeler çok önemli. Julius Randle'la kim eşleşecek? Clint Capela nasıl performans gösterecek ki bu takım, yani bu iki takımda da belki de hani Derrick Rose'u da tabii olayın içine katarsak playoff tecrübesi en yüksek iki oyuncudan biri. Yani kilit oyuncular Derrick Rose'da şey diyebiliriz ya.
Julius Randle.
Clint Capela diyebiliriz.
Ha, yok.
Bence Trey Young'la Julius Randle belli bir standart ortaya yine koyacaklar. O standartlarda playoff'lara uygun olarak, hadi playoff'ların dinamiklerine uygun olarak hangisi daha avantaj kazanacak dersen de Julius Randle diyebilirim ben. Diğer taraftan da kritik oyuncular var. Hani Batı tarafında konuşmuştuk ya, Denver'da konuşmuştuk. Hani kritik oyuncu ben Aaron Gordon demiştim.
Evet.
Savunma açısından. Burada da kritik oyunculardan bahsedecek olursak bence bir tarafta Capela, diğer tarafta da Derrick Rose. Abi serinin tahminine gelecek olursak ben burada New York'u daha önde görüyorum. 4-2 diyorum abi New York adına. Çünkü dediğim gibi yani inanılmaz bir savunma baskısıyla oynuyorlar. Ve Atlanta sezon içerisinde de maçlarını baktığımızda bu savunma baskılarına karşı silah geliştiremiyorlar. Sadece tek ayakta kalan burada Bogdanović oluyor. Yani sezonun özellikle son bölümünde çok iyi performans gösterdi ve bu kritik anları gerçekten çok iyi oynadı. Ama playofflarda tek bir oyuncuyla olacak iş değil abi bu. Trae Young hiç oraların bence adamı değil. Daha henüz yani birkaç kere dayak yemesi gerekiyor. Bogdanović işte tek başına bunu yapamayacağı için. Zaten John Collister'da falan bahsetmiyorum. Burada Derrick Rose ve Julius Randle diğer takım arkadaşlarını olayın içine dahil edip bu seriden galip olarak ayrılacaktır diyorum abi. 4-2.
İlk kez bir eşleşmede bu kadar ayrıldık. Sen evet. New York lehine 4-2 dedim. Ben de Atlanta lehine 4-2 dedim. Abi Randle'ı kimle savunacaklar sence? Capela diyorlar ama yapmasınlar öyle bir şey.
Ya Randle Capela'yla savunacaklarsa yazık olur.
Capela'yı dışarı çıkartacak Randle. Reboundları John Collins'e ne kadar güvenebilirsin? Noel toplar orada reboundları.
Ya daha bir kısa bir oyuncu, yani işte daha kısa derken işte John Collins gibi bir oyuncuyla savunmak isteyebilirsin abi. Yani ben öyle yapardım yani en azından.
Hatta DeAndre Hunter'ı da verebilirsin. Ne kadar sağlıklı olacak bilmiyorum ama.
Gayet güzel bir eşleşme.
Değil mi?
Zaten hani Julius Randle'ın karşısında kalamıyorsun yani. Yani uzun da olsan, kısa da olsan ama bir şekilde onun altına girerek, işte onu sürekli rahatsız ederek. Hani şey vardır ya, formasının içine girip savunma yaptığı olayı vardır ya.
Evet.
Hani bu şekilde hani onu rahatsız edebilecek bir savunmacı bence daha işe yarayacaktır abi.
Abi dediğin çok doğru. Yani Randle'ı ne kadar savunabileceksin? İnanılmaz şutlar çıkartıyor zaten. Girmeyecek şutlar giriyor.
Aynen öyle.
Evet. Şimdi ne dedik? Philadelphia Washington'a 4-0 dedik.
Evet.
Celtics'e ben 4-1 dedim. Sen 4-0 dedin.
Evet.
Milwaukee Miami'ye ben 4-2 Milwaukee dedim. Ama 3-3 biterse, 3-3 giderse Miami alır dedim son maçı. Sen de direkt 4-2 Miami dedin.
Evet.
Ayrıldık. New York Atlanta'ya da sen 4-2 New York lehine, ben 4-2 Atlanta lehine dedim. Şimdi dün 4 maç oynandı playoff ilk turlarında. İlk maçlarda onların skorlarını verelim. Milwaukee Bucks Miami 109-107 yendi. Dallas Clippers'ı sürpriz bir şekilde 113-103 mağlup etti. Brooklyn Boston'ı 104-93'te geçti. Son karşılaşmada Portland Denver arasındaydı. Portland maçı 103-129 mağlup etti. Abi benim bir tezim vardı, hatırlıyor musun? Bu seride öne çıkan oyuncu Facundo Campazzo olacak. Damian Lillard da artı 30 sayı attırmayacak diyordum.
İlk maçtan cevabını aldın herhalde.
İlk maçta Dame Time bana oradan mesaj gönderdi. Ya dinliyorlar bizim programımızı abi. Ekstra olarak aynen. Gayret gösteriyor.
Aynen abi, her hafta 2 milyon kişi takip ediyor yani.
Emre'yi rezil edeyim de ne olursa olsun kafasındalar. Evet, evet son kardeşim. Hafta yapalım.
Hadi bakalım, yapalım.
İlk soruyla başlıyorum. NBA playofflarında bir maçta en fazla sayı kim tarafından atılmıştır ve kaç sayıdır?
69 sayı. Michael Jordan.
63 sayı abi.
63 sayı, 69 tamam, sayıda tamam. Atıldı pardon. 69 normal sezonda atmıştı ya, doğru.
Cleveland'da. Kabul edebiliriz ama yani.
O aklıma geldi ama iki tabii yani Boston'a karşı 63 sayı atmıştı.
Rakibi de biliyorsun, bunu kesinlikle mavi tik olarak işaretliyoruz. Peki playoff hangi turdu?
İlk tur. Harika. 85 playoffları.
86.
86 pardon, özür dilerim.
Hasan Cankaya tahtaya çarpı yazıyor ya, burada da sana iki tane çarpı atıyorum. Evet, New York Knicks en son ne zaman playoff yapmıştır?
New York 2013'te playoff yaptı abi.
Evet doğru.
O 2013'te Carmelo... Miami'ye elenmişlerdi galiba.
Kaçıncı turda elenmişlerdi? Yani
İkinci tur diye hatırlıyorum ama.
Ha. O Carmelo'nun olduğu dönemlerdi değil mi?
Aynen öyle.
Evet. Leyla ile Mecnun mu? Kardeş payı mı?
İkisini de izlemedim.
Ciddi misin?
Evet. Başka bir şey sor. Hemen başka bir şey sorman lazım.
Kurtlar Vadisi mi? Kurtlar Vadisi mi? Ezel mi?
Kurtlar Vadisi. Yani açık ara yani. Bak sadece o bütün o raconlar yok bilmem silahlar bilmem nelerden ötürü değil yani. Gerçekten
bir şey vardı ya, Kurtlar Vadisi ilk 97 bölüm mü ne diyorlardı?
Evet. Gerçekten bak hani anlatısı olsun, olayların akışı olsun, çekim yöntemleri olsun, oyuncular olsun. Ya o oyuncular zaten All Star direkt yani. Şey NBA'in diyecektim tabii. Hani şeyin yani Türk seslendirme sanatçılarının en iyilerini adamlar oyuncu olarak getirmişler ve inanılmaz bir test orgazmı yaşıyorsun abi sahnelerde. Anladın mı? Atıyorum testereyle Lazia şey yapıyor, kapışıyor.
Lazia demişken işte o Lazia'nın Gandalf'ı seslendirdiğini öğrendiğimden beri uyuyamadım zaten.
Ya abi işte inanılmaz bir şeydi yani. İnanılmaz bir dönemdi o dönemde yani. Bilmiyorum sen canlıyken dizi şeyken izliyor muydun ama.
Ben çok dizilerini izlemedim öyle.
O zamanlar hani şu an nasıl şey yapılıyor ya. Sedat Peker video yayınlıyor. Bütün Türkiye onu konuşuyor.
Evet, evet. Yoklama oluyor.
Kardeşlerim!
Süslü Süleyman!
Tabii. Neyse girmeyelim oralara.
Abi bak Silivri de soğuk değildi. Direkt Musalla Taşı soğuktur.
Neyse. Işte, o zaman da bu konuşuluyordu abi. Yani bir hafta Cuma'dan başlanıyordu abi. Diğer Perşembe'ye kadar konuşuluyordu. Ne oldu ne bitti, yok işte testere şunu yaptı, yok Lazia bunu yaptı, niye öyle yaptı falan. Neyse, Kurtlar Vadisi başkadır abi.
Evet, geçelim bir diğer soruya. LeBron James kariyerinde kaç final kaybetmiştir?
LeBron James yanılmıyorsam 9 final oynadı, 3'ünü 4'ünü kazandı, 5'ini kaybetti o zaman yani. Dur.
Evet, doğru.
Doğru mu?
Doğru. Sayalım.
Sayalım. San Antonio'ya kaybetti. Dallas'a kaybetti. Golden State'de 3 kere kaybetti. Doğru mu?
Evet. 2015, 2017 tamam, ve 2018.
5 olmuş.
2016'da kazandıklarında Draymond Green otoparkta ağlıyordu Kevin Durant için. Ne olur takıma gel. Şey gibi, Tülay ne olur geri dön. Oradan da Durant'i almışlardı.
Evet.
Son soruya geçiyoruz efendim.
Geç bakalım.
Pozisyonuna göre en sevdiğin 5 oyuncu. Guard'dan başlayabilirsin.
Sevdiğim mi, en iyi mi?
Yok, en sevdiğin. En iyi değil.
Yani Chris atıyorum. Paul.
Tamam.
Chris Paul.
Stephen Curry.
Tracy McGrady.
Zach LaVine.
Hayda. 3 numara mı?
Evet. SF.
3 numara. LeBron demeyeceğim ya. LeBron'u çünkü ilk zamanlar böyle nefret ediyordum ya.
Tamam.
Kimi diyeyim? 3 numara çok aklıma gelmedi biliyor musun?
Carmelo.
Sen mi söyle?
Kobe Bryant.
3'e Kobe Bryant'ı mı yazıyorsun?
Evet. Ne yapayım abi? 2'de zeklerim var.
O zaman şey diyeyim ya. Sean Berry'inde diyeyim abi.
Tamam.
O zamanlar çok seviyordum biliyor musun? İlk böyle Phoenix zamanları falan.
4 numara.
Tim Duncan.
Yannis.
Bir bakalım.
5 numara.
Shaquille O'Neal.
Hadi. Shaq'la Kobe karşı karşıya. benim de Steven Adams 5 numaradaki en sevdiğim oyuncu. Şimdi bu 5'ler karşı karşıya gelse kim alır? Objektif olalım. Senin 5'in Chris Paul, McGrady, Marion, Duncan, Shaq. Benim 5'im Stephen Curry, Zach LaVine, Kobe Bryant, Giannis, Steven Adams. Yok,
Hacı benimkiler tokatlar ya.
Ben zaten Zach LaVine ile kaybettim orada. Zach LaVine, Steven Adams ile.
Ya benimkiler ağır.
Maçı ağır. Evet.
Evet.
Bu haftalık bu kadar mı Akif abi?
Evet, başka bir şey yok.
Başka bir şey yok. Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz.
Senin de ağzına sağlık.
Bu haftalık bizden bu kadar efendim. Gelecek yayınlarda görüşmek üzere. Abi muhtemelen bu hafta için bir program yaparız. Değil mi?
Şu bütün maçlar bir ikinci maçları bir devirelim abi. Bütün serilerde. Tamam. Ondan sonra yaparız inşallah.
Hadi bakalım. Gelecek programlarda görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.